Ayrım 7.
"Hayır efendimiz," diye yanıtladı Torismondo istifini bozmadan. "Kim peki?" Torismondo salonun ortasına doğru ilerledi. Bir dizini yere dayadı. Gözlerini gökyüzüne kaldırdı. Şöyle konuştu: "Kutsal Graal şövalyelerinin tarikatı." Şölen sofrasında bir mırıltı dolaştı. Şövalyelerden birkaçı istaroz çıkardılar. Şöyle açıkladı Torismondo: "Efendim, annem pek yaramaz, ele avuca sığmaz bir çocukmuş. Hep şatonun çevresindeki ormanların kuytuluklarına dalarmış. Günlerden bir gün ormanın derinliklerinde kutsal Graal şövalyelerine rastlamış. Orada dünya nimetlerinden uzak kalarak moral eğitimi için kamp kurmuşlarmış. Çocuk o savaşçılarla oyunlar oynamaya başlamış. O günden sonra da ailesinin gözetiminden kaçmayı başardıkça soluğu o kampta alıyormuş. Gel gelelim o çocuk oyunlarından karnında bir çocukla dönmüş." Carlomagno bir an durup düşündü. Sonra dedi ki: "Kutsal Graal şövalyelerinin hepsi bekaret andı içmişlerdir. Hiçbiri seni resmen oğlu olarak tanıyamaz." "Zaten ben de böyle bir şey istemem," dedi Torismondo. "Anneciğim bana hiç belli bir şövalyeden söz etmedi. Bütünüyle kutsal tarikatı baba bilip saymayı öğretti bana." "Öyleyse," diye ekledi Carlomagno, "bütünüyle tarikat bu tür bir antla bağımlı değildir. Yani kendini bir çocuğun babası ilan etmesini engelleyecek bir şey yok. Kutsal Graal şövalyelerinin yanlarına varır da kendini topluca tarikatın ortak çocuğu olarak kabul ettirirsen, tarikatın ayrıcalıkları göz önüne alındığında askeri hakların soylu bir ailenin evladı olduğun zamankinden ayrı olmaz." "Gideceğim," dedi Torismondo. Frankların ordugahında o akşam yolculuk akşamı oldu. Agülülfo donanımını ve atını titizce hazırladı, seyisi Gurdulu ise battaniyeleri, koşumları, tencereleri, tavaları rastgele kucakladı. Nereye gittiğini görmesini engelleyecek koca bir yığın yaptı. Efendisine ters yönde yola koyuldu. Atını dört nala koşturmaya başlayarak nesi var nesi yok yolda kaybetti. Agülülfo ayrılırken uğurlamaya kimse gelmedi. Yalnızca gariban seyisler, at uşakları ve demirciler geldi. Onlar şövalyeler arasında pek ayrım yapmazlardı. Bu subayın ötekilerden daha ukala ama daha mutsuz olduğunu da sezmişlerdi. Carlomagno'nun soylu yiğitleri yola çıkış saatinin bildirilmediği özürle gelmediler. Aslında pek de özür sayılmazdı. Agülülfo şölenden kalktıktan sonra kimseyle tek söz etmemişti. Ayrılışı yorumlanmadı. Görevleri hiçbiri açıkta kalmayacak biçimde başkalarına devredildikten sonra var olmayan şövalyenin yokluğu sanki ortak bir karar verilmişçesine sessizlikle geçiştirilmeye layık görüldü. Üzülen, hatta üzüntüden ne yapacağını şaşıran tek kişi Bradamante'ydi. Çadırına koştu. "Çabuk," diye dadıları, hizmetçileri, halayıkları çağırdı. "Çabuk!" Giysileri, zırh parçalarını, mızrakları, koşumları havalara savuruyordu. "Çabuk!" Hem bunu her zaman soyunurken ya da öfkesi başına sıçradığında yaptığı gibi yapmıyordu. Derleyip toplanacak ne varsa listesini çıkarıp yollara düşmekti niyeti. "Her şeyimi hazır edin. Gidiyorum, gidiyorum buradan. Bir dakika daha kalmam artık. Gitti o, bu orduya anlam veren tek kişi, yaşamıma ve savaşıma anlam verebilecek tek erkek gitti. Şimdi geriye ne kaldı ki? Ben de aralarında olmak üzere bir sürü ayyaş zorba. Yaşamak dediğin yataklarla tabutlar arasında yuvarlanmak. O, yalnız o tüm bunların gizli geometrisini, düzenini, nereden gelip nereye gittiğini anlamak için gereken kuralı biliyordu." Böyle diyerek sefer zırhının parçalarını kuşanıyor, menekşe rengi gömleğini giyiyordu. Göz açıp kapayıncaya kadar eğrinin üstüne fırladı. Her şeyiyle erkeksiydi. Yalnızca gerçekten kadın olan bazı kadınların erkeksi olmak istediklerinde takındıkları o mağrur tavır dışında. Ve atını mahmuzladı. Dört nala kaldırdı. Çit kazıklarını sökerek, çadır iplerini kopararak, bakkaliye tezgahlarını devirerek koskoca bir toz bulutu içinde kayboldu. Yaya olarak onu aramaya koşan Rambaldo da toz bulutunu görüp seslendi. "Nereye gidiyorsun Bradamante, nereye? Ben burada senin için duruyorum, sense kalkmış gidiyorsun." Şöyle demek isteyen sevdalıların inatçı öfkesiyle bağırmıştı. "Ben buradayım, gencim, aşk doluyum. Nasıl olur da benim aşkımdan hoşlanmaz, beni iten, beni sevmeyen şu kadın ne ister ki? Benim kendisine verebileceklerimden, vermem gerekenlerden fazla ne ister?" Böyle çılgına dönen aşık hiç aklına getirmez ki bir yerde ona olan sevdası aynı zamanda kendinedir. Ona sevdalanmış olan kendinedir. İkisinin birlikte olabilecekleri ve olmadıkları şeye duyduğu sevdadır. Ve Rambaldo o çılgınca telaşıyla çadırına koştu. Atını, silahlarını, heybelerini hazırladı. O da yollara düştü. Çünkü savaşta ancak mızraklarını uçları arasında bir kadın ağzı gördüğün zaman iyi vuruşursun. Her şey yaralar, toz bulutu, at kokusu, her şey. Yalnızca o gülümsemenin tadını taşır. O akşam Torismondo da ordugâhtan ayrıldı. O da hüzünlüydü. O da umutlu. Ormana yeniden kavuşmak istiyordu. Çocukluğunun nemli, karanlık ormanına. Annesine, mağara günlerine ve daha gerilerde babalarının tertemiz tarikatına, gizli bir konaklama yerinin ateşlerinin çevresinde, bembeyaz giysileri içinde silahlı, suskun, nöbet bekleyen, alçacık dalların neredeyse eğrelti otlarına değdiği, verimli topraktan hiç güneş görmeyen mantarların bittiği ormanın en sık yerinde. Carlo Magno bacakları biraz titreyerek şölenden kalktı. Bütün o beklenmedik yolculukların haberini aldıktan sonra otağına doğru ilerliyor, Astolfo'nun, Rinaldo'nun, yabanıl Guido'nun, Orlando'nun, sonradan hep saz şairlerinin dillerine destan olan serüvenlere doğru yola çıktıkları zamanları hatırlatıyordu. Şimdi ise o eski muharipleri, sorunlu hizmet yükümlülükleri dışında şuradan şuraya kıpırdatmanın yolu yoktu. Gitsinler, yapsınlar, gençtirler nasıl olsa diyordu Carlo Magno. Eylem adamlarına özgü, harekette her zaman bereket olduğunu düşünme alışkanlığıyla. Ama yüreğinde artık yeni yeni şeylerin gelişine sevinmekten çok, eskilerin kayboluşuna acınan ihtiyarların burukluğunu duyuyordu. 8. Ey kitap! Akşam oldu. Ben de daha hızlı yazmaya başladım artık. Nehirden yukarılardaki çalvanın sesinden başka şey gelmiyor. Penceremde dilsiz yarasalar uçuşuyor. Bir köpek havlıyor ara sıra. Samanlıklardan doğru sesler çınlıyor. Baş rahibe bana ödeteceği kefareti iyi seçmiş galiba. Bazen bir bakıyorum kalemim kağıdın üstünde almış başını gidiyor. Ben de peşi sıra koşuyorum. Gerçeğe doğru koşuyoruz. Kalem ve ben. Hep bir beyaz sayfanın dibinden çıka gelmesini beklediğim gerçeğe. Bu manastıra kapanıp kefaretini ödediğim tüm gevşekliklerimi, doyumsuzluklarımı, kinimi kalem vuruşlarıyla geçmişe gömebildiğim zaman ulaşabileceğim ancak gerçeğe. Sonra ufak tefek şeyler. Bir fare tıkırtısı. Manastırın tavan arası fare yuvası. Penceremi çarptıran bir beklenmedik esinti. İşimi bırakmaya dünden hazırım ya, hemen panjuru açmaya koşuyorum. Bu öykünün bir olayının sona erip bir başka olayının başlaması ya da yalnızca bir satır başı yetiyor. Bir bakıyorum kalemim kurşun gibi ağırlaşmış, gerçeği kovalayan koşu kararsızlaşmış. Şimdi sıra Agilulfo ile Seyisi'nin yolculukları sırasında gelip geçtikleri ülkeleri anlatmaya geldi. Hepsini bu beyaz sayfaya sığdırmalıyım. Tozlu ana yolu, nehri, köprüyü, işte Agilulfo hafif adımlarla ilerleyen atının üstünde gidiyor. Dıgıdık dıgıdık. O bedensiz şövalyenin ağırlığı yok. Atı hiç yorulmadan millerce gidebilir. Efendisi deseniz o zaten yorulmak nedir bilmez. Şimdi köprüde ağır nal sesleri var. Dogodok, dogodok, dogodok. Atının boynuna sarılmış kurdulu. İki baş birbirine öyle yakın ki at mı Seyis'in kafasıyla düşünüyor, Seyis mi atın kafasıyla belli değil. Kağıdın üzerine yer yer aşılarla kırılan bir düz çizgi çekiyorum. Agülülfo'nun yolu bu. İleri geri dönüp dolaşan bir karalamada Gurdulu'nun yolu. Uçuşan bir kelebek gördü mü peşinden sürüyor atını Gurdulu. Kendisini atın değil kelebeğin eğerinde sanıyor. Böylece yoldan ayrılıp çayırlarda dolaşıyor. O böyle dönüp dolaşa dursun Agilulfo kendi yolunu dosdoğru izleyerek ilerliyor. Gurdulu'nun ana yoldan ayrılarak saptığı yollar bazen görünmez kestirmelerle çakışıyor. Ya da binicisi yönetmediğinden at kendince bir yol seçip oradan dalıyor. Önce dolambaç yaptıktan sonra bizim Berduş kendini yine ana yolda efendisinin yanı başında buluyor. Buraya nehir kıyısına bir değirmen çizeceğim. Agilulfo durup yolu soruyor. Değirmenci kadın nazikçe yanıtlıyor. Şarap ve ekmek sunuyor ama o geri çeviriyor. Yalnızca atı için saman kabul ediyor. Yol hem tozlu hem güneşli. İyi yürekli değirmenciler şaşırıyorlar. Şövalye nasıl olmuş da susamamış diye. O gittikten sonra dört nala kalkmış bir manga asker patırtısıyla Gurdulu geliyor. Efendimi gördünüz mü? Efendin de kim? Bir atlı işte. Hayır bir at. Yani sen bir atın hizmetindesin. Yo atım bir atın hizmetinde. Ya atın üzerinde kim var? Şey o belli değil. Ya senin atın üzerinde kim var? Bilmem kendisine sorsanıza. Sen de yemek içmek istemez misin? İsterim isterim yemek de isterim içmek de isterim. Ve tıkınıyor. Bu şimdi çizdiğim çevresi surlarla sarılı bir kent. Agülülfo'nun bir kapısından girip bir kapısından çıkması gerekiyor. Kapıdaki nöbetçiler yüzünü göstermesini istiyorlar. Yüzünü göstermeyen kimseyi içeri sokmama buyruğunu almışlar. Çünkü çevreyi haraca kesen korkunç bir haydut olabilirmiş. Agülülfo olmaz diyor. Nöbetçilerle vuruşuyor, geçidi zorluyor, kaçıyor. Bu kentin ötesinde çizdiğim de orman. Agülülfo ormanın her yanını dolaşıyor. Sonunda korkunç haydutu bulup ininden çıkarıyor. Silahını alıyor, zincire vuruyor. Alıp kendisine geçit vermek istemeyen bekçilerin önüne sürüklüyor. İşte korktuğunuz haydutu zincire vurdum. Oo, Tanrı senden razı olsun Ak Şövalye. Ama söyle bize kimsin? Miğferinin siperini neden kaldırmazsın? Adım yolumun sonunda deyip kaçıyor Agülülfo. Kentte kimileri onun bir savaşçı melek, kimileri Araf'taki ruhlardan biri olduğunu söylüyor. Biri diyor ki atı sanki üzerinde binici yokmuş gibi hafif koşuyordu. Buradan ormanın bittiği yerden bir başka yol geçiyor. O da kente varıyor. Bradamante de bu yoldan geliyor. Kenttekilere diyor ki ak zırhlı bir şövalyedir aradığım. Buradadır biliyorum. Hayır yok diye yanıtlıyorlar. Yoksa var demektir. Öyleyse git neredeyse orada ara. Buradan kaçtı gitti. Gerçekten gördünüz mü onu? İçinde bir insan varmış gibi duran bir beyaz zırh. İnsan yoktuysa ne vardı peki içinde? Hiçbir insanın olamayacağı bir şey. Sizin işleriniz şeytanın işine benziyor diye bir ihtiyar söylüyor. Seninkiler de ey sesi baldan tatlı şövalye. Bradamanti atını mahmuzlayıp uzaklaşıyor. Az sonra kentin meydanında Rambaldo atını dizginliyor. Buradan bir şövalye geçti mi? Hangisi iki tane geçti sen üçüncü oluyorsun. Ötekini kovalayan. İçlerinden biri erkek değilmiş doğru mu? İkincisi kadındır. Ya birincisi? Hiçbir şey değildir. Ya sen? Ben mi? Ben erkeğim. Neyse Tanrı'ya şükür. Agülülfo peşinde guruldulu ile dört nala gidiyordu. Yolda koşa koşa bir kadın çıktı. Saçları darmadağınık, giysileri paramparça yere düz çöktü. Agülülfo atını durdurdu. İmdat soylu şövalyem diye yalvardı kadın. Buradan yarım bir ötede bir sürü vahşi ayı soylu hanımım Dul Priscilla'nın statüsünü kuşattı. Şatoda yalnızca biz birkaç savunmasız kadın yaşıyoruz. Kimse ne içeri girebiliyor ne dışarı çıkabiliyor. Beni burçlardan aşağı halatla sarkıttılar. O canavarların pençelerinden kurtulmam mucizedir. Ne olur şövalyem gel kurtar bizi. Kılıcım her zaman dul hanımların ve savunmasız kimselerin hizmetindedir dedi Agülülfo. Gurdulu bu küçük hanımı atının eğerine al da bizi hanımına şatosuna iletsin. Bir dağ patikasında gidiyorlardı. Seyis öndeydi ama yola bakmıyordu bile. Kollarının arasında oturan kadının göğsü giysilerinin yırtıklarından pespembe, dolgun gözüküyordu. Gurdulu'nun aklı başından gidiyordu. Genç kız dönmüş Agülülfo'yu seyrediyordu. Efendinin tavırları ne kadar da soylu dedi. Oh oh diye yanıtladı Gurdulu. O ılık göğüse el atmakla meşguldü. Her sözüyle her hareketiyle öylesine güvenli ki diyordu kız gözlerini Agülülfo'dan ayırmadan. Oh diyordu Gurdulu. Dizginleri bileklerine dolamış bir insan bedeni nasıl böyle hem sert hem yumuşacık olabilir diye iki eliyle birden araştırıyordu. Ya o sesi diyordu kız. Keskin, madensi. Gurdulu'nun ağzından çıka çıka bir boğuk inilti çıkıyordu. Zaten ağzını kızın boynuyla omuzunun arasına gömmüş mest olup gitmişti. Kim bilir hanımım onun tarafından ayılardan kurtarılmaktan ne kadar memnun olacak. Ah nasıl da imreniyorum ona. Ah şuna bak yoldan çıkıyoruz. Ne oldu Seyis Efendi daldın mı? Patikanın bir dönemecinde bir keşiş dilenci çanağını uzatıyordu. Rastlandığı her dilenciye 3 metrelik olarak saptadığı sadakasını veren Agülülfo atını durdurdu, kesesini karıştırdı. Keşiş paraları cebine indirirken Tanrı sizden razı olsun şövalyem dedi ve kulağına bir şeyler fısıldamak için eğilmesine işaret etti. Karşılığını hemen vereceğim. Dul Priscilla'dan sakının. Bu ayı masalı bir tuzak. Ayıları kendi eğitmiştir. Ana yoldan geçen en iyi şövalyeleri kendisine kurtarsınlar diye çağırtır, doymak bilmez şehvetini böylece giderir. Herhalde doğru söylüyorsunuz kardeşim diye yanıtladı Agülülfo. Ama ben şövalyeyim. Gözyaşları içindeki bir kadın resmen yardım dileğinde bulunuyorsa geri çeviremem. Şehvetin alevlerinden korkunuz yok mu? Agülülfo kaçamak yanıtladı. Şey bakalım ne olacak? O şatoda biraz oyalanan bir şövalyeden geriye ne kalır biliyor musunuz? Ne kalır? İşte gözünüzün önünde. Ben de bir zamanlar şövalyeydim ve Priscilla'yı ayılardan kurtardım. Halimi görüyorsunuz. Gerçekten de hali hal değildi. Deneyiminizi aklımdan çıkarmayacağım kardeşim ama denemeyi göğüslemeye kararlıyım. Ve Agulülfo atını mahmuzladı. Gurdulu ile hizmetçiye yetişti. Bilmem bunca dedikoduyu nereden bulur bu keşişler dedi kız şövalyeye. Dinsel olsun olmasın hiçbir çevrede bunlardaki kadar dedikodu, bunlardaki kadar fitne fücur yoktur. Bu civarda çok keşiş var mı? Kum gibi kaynıyor. Hep yeni yeni birileri çıka geliyor. Ben onlardan biri olmayacağım dedi Agülülfo. Haydi acele edelim. Ayıların homurtusunu işitiyorum diye bağırdı kız. Korkuyorum indirin beni de şu çalılığın ardına saklanayım. Agülülfo şatonun bulunduğu açıklığa vardı. Her yan ayılardan kapkara kesilmişti. Şövalye ile atını görünce dişlerini gıcırdattılar. Omuz omuza verip yolunu kestiler. Agülülfo kılıcını değirmen gibi savurarak saldırıya geçti. Kimisini şişledi, kimisini sersemletti. Kimisini hırpaladı. Atının üstünde Gurdulu da onu izledi. Ayıları şişle kovaladı. 10 dakika sonra ayıların kimisi post olup yerlere serilmiş, kalanlar ormanın kuytuluklarına sığınmışlardı. Şatonun kapısı açıldı. Soylu şövalyem, minnet borcumu sizi konuk ederek ödeyebilir miyim? Eşikte hizmetçileri ve halayıkları ile çevrili Priskila belirmişti. Bizimkileri oraya götürmüş bulunan genç kız da aralarındaydı. Nasıl etmişse etmiş eve dönmüştü. Sırtında az önceki paçarolar değil, güzel tertemiz bir önlük vardı. Agülülfo peşinde Gurdulu ile şatoya girdi. Dul Priskila pek öyle selvi boylu, etine dolgun sayılmazdı. Ama bakımlıydı, göğsü pek iri değildi ama güzelce belirtilmişti. Kara gözleri fıldır fıldırdı, uzun lafın kısası, diyecek sözü olan bir kadındı. Oracıkta Agülülfo'nun beyaz zırhının önünde diller döküyordu. Şövalye kibar davranıyordu ama sıkılgandı. Guldivernizadelerden Şövalye Emmo Bertrandino Agülülfo dedi Priskila. Adınızı biliyorum, kim olup olmadığınızı da. O belirtme üzerine Agülülfo tedirginliğinden kurtulur gibi oldu. Sıkılganlığı bıraktı, güvenli bir tavır takındı. Yine de eğildi, bir dizini yere değdirdi. Hizmetinizdeyim, dedi. Sonra yay gibi ayağa fırladı. Sizden söz edildiğini çok duydum, dedi Priskila. Ne zamandır sizinle karşılaşmayı çok istiyordum. Böylesine kuş uçmaz, kervan geçmez bir yere hangi rüzgar attı sizi? Agülülfo dedi ki, çok geç kalmadan bundan 15 yıl önce bir bekareti aramaya çıktım. Bu denli eğreti bir hedef peşinde koşan bir şövalyeye de hiç rastlamamıştım dedi Priskila. Ama madem aradan 15 yıl geçmiş, şatomda konuk olmanızı dileyerek sizi bir gece daha yolunuzdan alıkoyarsam vicdanım sızlamayacak demektir. Agülülfo ev sahibesinin yanında şatoya girdi. Hanımla birlikte birbirini izleyen iç içe salonlarda gözde kayboluncaya değin, öteki kadınların hepsinin gözü ondaydı. Kadınlar sonra Gurdulu'ya döndüler, ellerini çırparak, aman da ne yakışıklı seyismiş böyle dediler. Gurdulu maymun gibi ortalarında durmuş kaşınıyordu. Ne yazık ki pireleri var pek de kötü kokuyor dediler. Haydi gelin çabucak yıkayalım şunu. Alıp kendi dairelerine götürdüler. Çırılçıplak soydular. Priskila Agülülfo'yu iki kişi için hazırlanmış bir sofraya götürmüştü. Azla yetinmeye alışık olduğunuzu biliyorum şövalyem ama sizi onurlandırmak için başlangıç olarak bu sofraya buyur etmekten daha iyi bir yol bilmiyorum. Sonra fettan bir tavırla, tabii yüreğimdeki minnet duygularını göstermek için bu kadarcıkla yetinmeyeceğim. Agülülfo teşekkür etti. Şato sahibesinin karşısına oturdu. Parmaklarının arasında beyaz ekmek kırıntısı ufaladı. Birkaç saniye sustu, hafifçe öksürdü. Havadan sudan söz etmeye koyuldu. Hanımefendi, bir gezgin şövalyenin kısmetine gerçekten çok çeşitli ve tuhaf serüvenler çıkar. Bu serüvenleri birkaç nöbette toplayabiliriz. Birinciler... Böyle güzel güzel yerli yerince bilgili konuşmayı sürdürdü. Kimi zaman bir aşırı titizlik kuşkusu uyandırıyordu ama bunu gidermek için derhal başka bir konuya atlıyor, ciddi sözlerin arasına nükteler, şakalar karıştırarak lafı ustalıkla bağlıyor, olaylar ve insanlar hakkında ne fazla olumlu ne fazla olumsuz, karşısındakinin rahatça benimseyebileceği yargılar ileri sürüyordu. Ayrıca kibarca sorular sorarak onu kendi düşüncesini söylemeye özendiriyordu. Ah sohbetinize doyum olmuyor dedi Priskila. Mutluluktan uçuyordu. Agülülfo birden konuşmaya başladığındaki gibi apansız sessizliğe gömüldü. Priskila ellerini çırptı. Çalsın sazlar söylesin kızlar. Salona lavta çalan kızlar girdi. İçlerinden biri tek boynuz gülü derleyecek şarkısını söyledi ardından. Gel ey nazlı Yasemin yastığımı şeneyle şarkısını. Agülülfo müziği ve şarkıcıları güzel sözlerle övdü. Bir grup genç kız raks ederek içeriye girdi. İncecik entariler giymiş, başlarına çelenkler takmışlardı. Agülülfo demir eldivenleriyle masada tempo tutarak dansa eşlik ediyordu. Şatonun bir başka kanadında mahiyetindeki hanımların dairelerinde oynanan dansların da ondan geri kalır yanı yoktu. Genç bayanlar yarı çıplak oyunlar oynuyorlar, oyuna guruduluyu da katmak istiyorlardı. Seyis sırtında hanımların ödünç verdikleri bir kısa entariyle yerinde durup topu kendisine atmalarını bekleyecek yerde topun peşinden koşuyor, ille de ele geçirmeye çalışarak hanımlardan biraz birinin biraz ötekinin üzerine çullanıyor, o keşmekeş arasında derken bir başka esin alıyor, kadınla birlikte çevrede serili duran yumuşacık döşeklerden birine yuvarlanıveriyorlardı. ''Ay ne yapıyorsun? Olmaz olmaz koca eşek seni. Ay bakın ne yapıyor bana. Olmaz ben top oynamak istiyorum.'' Gurdulu kendinden geçmişti. Yaptıkları ılık banyodan sonra mis gibi kokuların o pembe beyaz bedenlerin ortasında artık tek istediği havadaki ıtır kokularına karışıp gitmekti. ''Aa yine geldi. Öf anneciğim adama bak yahu.'' Ötekiler hiçbir şey yokmuş gibi top oynuyorlar, şakalaşıyorlar, gülüyorlar, şarkılar söylüyorlardı. Gurdulu'nun ötekilerin arasından ayırıp aldığı küçük hanım sonunda uzun bir çığlık kopardıktan sonra arkadaşlarının yanına dönüyordu. Yüzü biraz kızarmış, biraz sersemlemiş, gülerek el çırpıyor. ''Hadi hadi bana da atın!'' diyerek oyuna bıraktığı yerden başlıyordu. Çok geçmeden Gurdulu bir başkasının üzerine yıkılıyordu. ''Hoşt, yallah sıktın ama. Ay çok kabasın yani. Olmaz dedim sana, canımı yakıyorsun. Bana baksana sen!'' ve pes ediyordu küçük bayan. Oyunlara katılmayan başka bir takım tazeler ve hatunlar oturmuş çene çalıyorlardı. Çünkü biliyorsunuz ya Filomena Clara'yı kıskanıyordu. Halbuki bir de bakıyordu Gurdulu ona belinden kavramış ama ödüm patladı. Halbuki diyordum Wilhelmo aslında Efioma ile karıştırıyormuş. ''Hey nereye götürüyorsun beni?'' Gurdulu onu omzuna vurmuştu. Anladınız mı öteki Salos o her zamanki kıskançlığıyla hatun Gurdulu'nun omzundan aşağı sarkmış gevezeliğini el kol hareketlerini sürdürüyordu. Sonunda öylece gözden kayboluyordu. Çok geçmeden yüzü pancar gibi kızarmış, askılarından biri kopmuş, gerisin geri dönüyordu. Bıraktığı yerden başlıyordu yine. Ne diyordum ha Filomena Clara'nın saçını başını yolmaya kalkıştı. Oysa öteki... Bu sırada şölen salonundaki rakkaselerle sazendeler çekilmişlerdi. Agülülfo şato sahibesine İmparator Carlomagno'nun çalgıcılarının en sık çaldıkları besteleri sıralıyordu. Havada kararıyor diye belirtti Priscilla. Agülülfo doğruldu. Gece oldu, kopkoyu bir gece. Size hazırlattığım oda, teşekkür ederim, parktaki bülbülü işitiyor musunuz? Size hazırlattığım oda kendi odamdır. Konukseverliğinize gerçekten hayran oldum. Bülbül şu meşede ötüyor, pencereye yaklaşalım.